Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programda yine her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu soruları ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların cevaplarını da sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Programımıza yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 4848 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorularınızı sorar, onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ramazan ayı içerisindeyiz hocam. Sorularımız genelde oruçla ilgili oluyor. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Çocukların oruca alışması için tuttuğu tekne orucunun dinde bir yeri var mıdır?
Hayır, yoktur. Şimdi tabii çocuklara dini sorumluluk ergenlikle başlar. Hı hı. Ama ergen olmadan önce de çocukların dini ibadetlere alıştırılması Resulullah tarafından teşvik ediliyor. Oruçla ilgili değil ama mesela namazla ilgili olarak Peygamber Efendimizin hadisi var. Buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namaz kılmalarını emredin. 10 yaşına geldiklerinde ki 7 yaşta 10 yaşta ergenlikten daha önceki dönemlerdir. 10 yaşına geldiklerinde de onları zorlayın. Yani namaza alıştırma babında. Tabii oruca da bu şekilde alıştırılabilir. Mecbur değillerdir. Zaten çocuklar genelde eğer ailede oruç tutuluyorsa heveslidirler. Onların hevesini kırmamak lazım. Ama çocuk oruç tutmaya başladı. Artık bozamazsın. 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocuk. Gece kalktı aileyle beraber. O bir ayrı bir şey, sahur yemeği yemek bir şeydi. Yani bir şölendi bizim için. Çocukluğumuzu hatırladığımızda göreceğiz. Eğer bizi gece kaldırmazlarsa sabahleyin başlarına yıkardık dünyayı. Ağla, ağla, ağla. O yüzden mecburen kaldırırlardı ve biz ondan çok keyif alırdık. Eğer gece kalktın o zaman iftara kadar duracaksın dediğimiz zaman çocuğu oruçtan soğutabiliriz. Çünkü dayanamaz o. Aç kalır falan. O yüzden o oruca dayanabilecek kadar bünyesi zorlamamak lazım. Ergen olunca zaten tutacaklar. Daha önceden de tuttuklarında tamam yani tekne orucu yani öyle olunca sen bozabilirsin gibi. Yani bunlar iyi şeylerdir. Yasak değildir ama emredilen veya tavsiye edilen bir şey de değildir diyelim yönde. Bu çocukların kendi durumlarıyla ilgili bir şeydir.
Eyvallah hocam. Hocam sahurlarda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi?
Şimdi ezanın bu sahur dediğimiz vakit seher vakti eskiden seher. Ama Peygamber Efendimiz bu vakitte yenilen yemeğe de sahur diyor. Hatta bir hadisinde tesahharu yani sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurur. İmsaktır yani bizim o takvimlerimizde veya ne diyoruz imsakiye olarak basılan şeylerde. Sahur ismi geçmez pek. İmsak geçer. İmsak demek gece bitti, sabah namazının vakti girdi. Ve ezan da imsakla birlikte Allahu Ekber der. Müezzin. Bunun anlamı nedir? Vakit çıkmış ve yani önceki vakti o gece vakti, yatsı vakti çıkmış. Sabah namazının vakti girmiş demektir. Yani gece bitmiş, gündüz başlamış demektir. Ve gündüzün başlamasıyla birlikte artık yemeği içmeyi kesmek gerekir. Yani demek ki ezan bitinceye kadar yeme içme yok. Ezan başladığı anda keseceğiz. Ağzımızda su almışız veya elimize bir bardak almışız. Müezzin Allahu Ekber diyor o kadar içmişiz. Onun bir zararı olmaz ama böyle bitinceye kadar geciktirme veya 3-5 dakika geciktirme olmaz.
Eyvallah hocam. Hocam kalp hastalarının dil altı hapları orucu bozar.
Şimdi geçen programda da konuşmuştuk bu tedavi yöntemlerinin içerisinde neler orucu bozar, neler bozmaz diye. Bu bizim Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bir kararından bahsetmiştim. Bu tip şeyler tek tek ele alınarak incelenmiş. Tabii bu inceleme yapılırken doktorlarla görüşülmüş. bu ağza alınan o dil hapı, dil altı hapı veya efendim işte fıs fıs dedikleri şey, bunlar vücuda boğaza gider mi gitmez mi, giderse ne kadar gider vesaire gibi ve bir de orucu bozan şeyler, dini yönden bozanlar birlikte değerlendirilerek bir sonuca varılmış ve orada denilen şey şu: dil altı hapı orucu bozmaz. Niye? Çünkü bu orada eriyerek herhangi bir parça boğaza gitmez demiştir.
Eyvallah.
Yani bu konular tabii bizim bizi ilgilendiren yönü işin şu: boğaza giden aşağı giden bozar, gitmezse bozmaz. Peki boğaza gider mi gitmez mi, o bizim işimiz değil, doktorun işi. Doktorlar da gitmediğini söylemiştir.
Eyvallah hocam. Hocam, yatmadan önce oruç tutmaya niyet eden kimse sabah uyandığında fikrini değiştirmişse oruçlu sayılır.
Peki ne zaman acaba fikrini değiştirdi? İmsakten önce değiştirdiyse o zaman oruçlu sayılmaz. Ama imsak bitmiş, ezanlar okumaya başlanmış. Ya o demiş, ben kalkamadım da oruca niyet etmeyeyim. Akşamdan etti. Artık o niyet devam eder.
Eyvallah hocam. Hocam, vefat eden kimsenin oruç borçları nasıl ödenmelidir?
Bir defa vefat eden kişi vefat etmeden önce eğer oruç borcu varsa onu vasiyet etmeli. Yani demeli ki, benim şu kadar oruç borcum var, tutamadım. Benim bıraktığım malımdan bu oruç fidyelerimi verin demesi lazım. Ve bu vasiyet de bıraktığı terikenin üçte birini geçmemesi. Yani geçerse mirasçılar yine ödeyebilir ama ödemek zorunda değiller. Bu bir. Vasiyet etmemişse onun mirasçıları, çocukları isterlerse anneleri veya babalarının o oruç borçlarını kendileri ister mirastan veya miras yoksa kendi imkanlarından, kendi mallarından ödeyebilirler. Yani çocuklar ölen analarının, babalarının oruç borcunun fidyesini verebilirler. Ama dediğim gibi eğer vasiyet etmişse o ölen kişi ve mal bırakmışsa çocukları onun vasiyetini yerine getirmek mecburiyetindeler. Ama insan sonraya bırakmamalı bir şey. Şimdi Arapçada bir söz var: helekel müsevvisun. Yani sefe sefe. Sefe gelecek zaman demek. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyenler helak olmuştur. Onun için borcun iyisi ver kurtuldur. Ha, bu borç kime olursa olsun, ister insanlara olsun, ister Allah'a olsun. Yani insanlar geriye bir şey bırakmamalı, borç bırakmamalı. Hayatlarındayken bu borçlarını ödemeli. Ama bazen olmuyor, ihmal ediliyor, unutuluyor, imkan olmuyor. O zaman da öldükten sonra işte dediğim gibi ya vasiyet yoluyla veya kendi evlatlarının gönül rızalarıyla analarının, babalarının o fidye, oruç borçlarının fidyesini vererek ödetebilirler.
Eyvallah hocam. Hocam, buradaki borca kefaret borcu da girer mi?
Girer. Yani kefaret olsun, efendim fidye olsun, girer.
Eyvallah hocam. Oruç fidyesi kimlere verilir hocam?
Zekat kimlere verilirse oruç fidyesi de onlara verilir. Yani çünkü bu fakirin hakkıdır. Dolayısıyla fakirlere verilir. İster bu fakir ama şöyle olması lazım: zorunlu ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı malı varsa bir kimsenin, herhangi bir malı ona verilmez. Böyle olmayanlara, yani zorunlu ihtiyaçlarından başka nisap miktarı olmayan fakirlere verilir. Malı olmayan fakirlere verilir.
Eyvallah hocam. Zekatın ne zaman verilmesi daha iyidir hocam?
Şimdi zekat bir nisap miktarı mala sahip olduğu andan itibaren kişi verebilir. Yani diyelim ki işte Ramazan'ın başında bir kimse nisap miktarı, o zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı mala sahip oldu. Yani zekat verecek duruma geldi. Bir hemen verebilir. Yani mesela Ramazan geçeli kaç gün oldu diyelim, şu kadar, 15 gün oldu, 20 gün oldu. Ha, verebilir. Şimdiden verebilir. Ama ne zaman vermesi farz olur? O malın üzerinden bir sene geçince farz olur. Bir sene geçince. Yani daha önce vermek zorunda değil. Ama bir sene dolduktan sonra o malın üzerinden artık vermek mecburiyetindedir. Ama hemen o zaman vermesi şart mıdır? Daha sonra da verebilir mi? Hanefi mezhebine göre daha sonra da verebilir. Ama diğer mezheplere göre sene dolar dolmaz vermek onun borcu haline gelmiştir, görevi olmuştur. Ha şimdi zekat fakirin zengindeki hakkıdır ve fakirin ihtiyacının karşılanmasıdır. Dolayısıyla fakirin işine hangi durum daha iyi geliyorsa, ne zaman daha çok fakir için menfaatliyse o zaman vermek daha faziletlidir. Mesela benim zekat verecek kadar malım var ama üzerinden daha bir sene geçmedi. Fakat bir tanıdığım, bir bildiğim, komşum veya filan yerdeki insanlar açlıktan ölüyor. Hemen vermem daha iyidir. Mesela diyelim ki günümüzde yaşanılan bir Gazze faciası var. Orada insanlar aç, susuz, o şeyler altında, silahlar altında, bombalamalar altında ölüyorlar. Şimdi bunlar orada açlıktan ölürken benim zekatımın farz olması üzerine daha 6 ay var. Ben bekleyeyim o zaman vereyim diye beklememek lazım. Yani o gün o işi halletmek lazım. Ama böyle bir mecburiyet yoksa o zaman istediği zaman verebilir. Fakat üzerinden sene geçince artık onun borcu olur. O borcu ödemedi Hanefilere göre hemen o anda olması şart değil. Daha sonra da ödeyebilir zekat borcunu. Diğer mezheplere göre sene dolar dolmaz ödemesi lazım.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi Ramazan oruç ve zekatın yanında bir de umre ayı. O mübarek topraklara da çok gittiğimiz bir ay. İhramsız olarak mikat sınırlarına giren kimse ceza ödemeli midir?
Şimdi bu Ramazan umresi sen sormadın ama ben sen sorunca aklıma geldi. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Ve Ramazan umresinin bir hac sevabına denk olduğu ifade ediliyor. O açıdan dediğin gibi önemli. Ramazan umresi önemli. Şimdi Hanefi mezhebine göre bir kimse harem sınırlarına, yani Mekke'ni ya ve çevresi belli bir mesafe, oraya her ne niyetle giderse gitsin. Mikat denilen o şeyden ihrama girmesi lazım. Yani şimdi şöyle bir sınırlama var. Bir harem bölgesi var. Harem bölgesi Kabe-i Muazzama'nın etrafında diyelim ki 20 kilometre, işte örnek olarak söylüyorum, bir daire. Mesela bizim umrecilerin veya hacılarımızın oradayken umre yapacakları zaman gittikleri bir şey var. Umre mikatı var. Ona şey diyoruz, bir tenim. Oraya kadar, yani Kabe'nin etrafı ve tenime kadar olan kısım haremdir. O tenimden bu mikat dediğimiz o ihrama girilen yere kadar olan kısım hıldır. Ondan dışarısı da afaktır. Ha şimdi bir kimse harem denilen mıntıkaya, mesela diyelim ki Medine istikametinden veya Cidde istikametinden Mekke'ye doğru gidiyorsa, eğer o tenimi geçecekse o takdirde mikattan, ki mikat Medine'den gidenler için Zülhuleyfe, oradan ihrama girmeler lazım Hanefi mezhebine göre. Her ne amaçla giderse gitsin. İster umre, ister hac, ister ticaret, ister ziyaret, ister okumak. Ne olursa olsun gitmesi lazım. Peki ihramsız geçerse o mikat sınırı ne olacak? Bunun önünde iki seçenek var. Ya gerisin geri dönecek ve o mikat dediğimiz yere varacak ve oradan ihrama niyetlenecek ve geri gidecek. Böyle bir durumda ceza yok. İsterse de bulunduğu yerde ihrama niyetlenir ve bir de kurban keser. İkinci seçenek bu. Fakat diğer mezheplerde hacca veya umreye gidecek olanların o mikatta ihrama girmek mecburiyeti var. Onun dışında başka bir amaçla Mekke'ye gidenler ihrama girmek zorunda değiller. Mesela ticaret için gidiyorsa veya şoförler var diyelim, yolcu götürüyor, bırakıyor, geri geliyorsa, diğer mezheplerde onun ihrama girmesine gerek yok. Hı hı. Ama Hanefi mezhebinde her halükarda ihrama girmesi lazım. Mikatı ihramsız geçerse bunun iki yolu var, tekrar ediyorum. Birisi geri dönüp o mikattan ihrama niyetlenmek. Diğeri geri dönmezse bulunduğu yerden ihrama niyetlenip bir küçük baş hayvan kurban etmek. Eyvallah. Buna dem derler.
Eyvallah. Hocam geçmişe dönük zekat borçları nasıl ödenir?
Şimdi geçmişe dönük deyince zamanımızda şöyle bir problem var. Bundan 5 sene önceyle bu sene. Hı hı. Bundan 2 sene önceyle bu seneki para birimi, para değeri aynı değil. Yani ben 2 sene önce 5.000 lira, 10.000 lira, 10.000 lira diyelim zekat vereceksem, bugünkü 10.000 lira o 2 sene önceki 10.000 lirayı karşılamıyor. O zaman niye göre vermem lazım 2 sene öncenin, 5 sene öncenin zekatını? Benim malım hangi cinsler? Eğer altın idiyse, 5 sene önce ki altın esas alınıyor ya şey nisapta. 5 sene önce altının gramı ne kadardı? Diyelim ki 1.000 liraydı. Ha, benim ne kadar altın zekat vermem gerekiyordu? 5 gram. Ha, o gün 5 sene önce onun zekatını verirsem 5 gram altının değeri olan 5.000 lirayı verebiliyordum. Ama bugün o 2 sene öncenin zekatını vereceksem ve bugün de altının gramı 2.000 liraysa, bugünkü altının gramı 5 gram değerinde 10.000 lira ödemem lazım. Yani benim TL olan ile değil, o altını esas alarak ödemeliyim. Ama ticaret mallarında veya hayvanlarda onların kendileri esas alınır. Ben neyle uğraşıyorum ticaret olarak? Beyaz eşyayla. Ha, bu 2 sene önce, 3 sene önce ne kadar beyaz eşyadan zekat vermem gerekiyor idi? 2 buzdolabı, 1 çamaşır makinesi ve onun karşılığı veya. Ha, bugün o zaman 2 buzdolabı, 1 çamaşır makinesinin karşılığı neyse onu vermem lazım. Ha, ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Benim 100 tane hayvanım vardı. Küçükbaş hayvanım. O zaman ne yapmam gerekiyordu? 1 tane koyun vermem gerekiyordu. Bugünkü koyunun değeri kaç liraydı? 3.000. Bugünkü koyunun değeri kaç lira? 5.000. O zaman 5.000 lira vermem lazım. Anlatabildim mi?
Anlatmışım.
Ama TL olarak param var idiyse, o zaman diyelim 100.000 lira param vardı. 2.500 lira verecektim. O günkü 2.500 liranın alım gücü neyse bugün onu ödemem lazım. Yani geçmişe dönük borçlar bu şekilde ödenecek. Evet. Zekat borçları.
Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülmelidir hocam?
Her türlü borç düşülebilir zekat hesaplanırken. Yani bu tarımla ilgili olan ayrı bir hüküm var. Yani o toprak mahsulleriyle ilgili. Onun dışındaki tabii bu borç değil de kumar borcu olacak değil haliyle. Veya ne bileyim içki borcu, faiz borcu onlar değil. Onun dışındaki dinin meşru alanlardaki borçlanmalardaki borç düşülür.
Eyvallah hocam. Hediye olarak gelen, örfen emanet olan altının zekatı verilir mi hocam?
Şimdi bu aslında bir kimseye bir hediye vermek. Hibedir. Hibe de normalde karşılıksız verilen maldır. Hatta onu bizim fıkıhta şöyle tarif ederler, fıkıh kitapları. Temlikül ayni bi gayri ıvat denir. Hibe. Yani bir malı bedelsiz olarak, karşılıksız olarak vermektir. Şimdi bir kimse birisine bir mal verse hediye olarak ve karşı taraf da onu kabul etse, eline alsa ve kabul etse, bu mal artık şeyindir. Bu Allah kişinindir. Eğer o mal harcansa veya bir başka bir şey olsa o alan kişinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ama bir de ıvazlı hibe dediğimiz bir olay var. Yani bir karşılıklı. Yani adam diyor ki ben sana şunu hibe ederim ama sen de bana şunu hibe edeceksin. Ben sana şunu hediye olarak vereceğim ama sen de bana hediye vereceksin. Buna ıvazlı, karşılıklı hibe denir. Bu satış gibi değerlendiriliyor. Satış. Şimdi doğrusu ben eskiden bilmezdik böyle bir şey. Yani çünkü bizim çevremizde düğünlerde takılan takılar hibe olarak verilir ve onun arkası aranmazdı. Yani ben sana şunu verdim, sen de bana aynısını vereceksin. Yok. Yani imkanı olan verir, imkanı olmayan vermez. İmkanı olan diyelim kazan verir, imkanı olmayan tencere verir. Yani biraz da eski hediyeler böyle tas tabak dinsinler de ondan aklıma geldi. Ama şimdi bazı yerlerde duyuyoruz, öğrendik ki bu düğünde takılan takılar meğer hediye değil, emanetmiş. Yani şunu diyormuş adam, ben bunu şimdi sana takıyorum, sen de bana vereceksin düğünde. Yani bir bakıma ne oluyor? Ona emanet olarak vermiş oluyor. O emanet olarak verdiğine göre o mal kimin şimdi? Verenin mi? Elinde emanet olarak tutanın mı? Emanet verenin malı. Yani ben sana diyelim ki bir şey mi, telefonumu emanet versem 2 günlüğüne. O senin mi, benim mi? Benim. Dolayısıyla burada eğer zekat vermesi gereken birisi varsa o emanet verendir. Emanet alan değildir. Çünkü emanet alanın malı değil o. Bu anlayışla. Borç vermiş veya emanet vermiş. O zaman o mal verenindir. Ve bunun zekatını veren vermesi lazım. Alan değil.
Eyvallah. Hocam burada şu çok zor olmaz mı ama? Yani kişi birden fazla düğüne aynı zamanda hediye takıyor.
Ama aynı zamanda onlar gelecek ya geri.
Eyvallah hocam. Büyükbaş hayvan adayan bir kimse büyükbaşa gücü yetmiyorsa ne yapmalıdır hocam?
Küçükbaş keser. Büyükbaşa gücü yetmiyorsa ama yapabilirse 7 tane küçükbaş hayvan keser. Eğer yapamıyorsa 1 tane keser veya 10 da yapamıyorsa yapmaz. Şimdi bir kimsenin gücünün yetmediği, kendisine ait olmayan veya takatının yapamayacağı bir şeyi adak adaması geçerli değildir zaten. Yani adam gücü yok, imkanı yok, büyükbaş adammış. Onun imkanı olmadığı için kesebilirse küçükbaş keser, kesemezse yapacağı bir şey yok.
Eyvallah. Ulu çağına girmemiş zengin çocuğun malı zekata tabi midir hocam?
Şimdi bu zekatla ilgili mallar toprak mahsulleriyle diğerleri ayrılıyor. Toprak mahsullerinde zekat anlamının yanı sıra vergi anlamı da var. Yani o biz kaldırdığımız ürünün öşrü diyoruz ona. Öşrünü verdiğimizde hem bunda bir zekat anlamı var hem de devlete olan bir vergi anlamı var. Diğer mallar ve bu toprak mahsullerinde vergi anlamı daha öne çıkıyor. Diğer mallarda İster bu para olsun, ister ticaret malı olsun, ister hayvan olsun. Zekat anlamı, ibadet anlamı öne çıkıyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre çocukların mallarından, toprak mahsulleri dışındaki mallarından, yani altın, gümüş, efendim para, ticaret malı, hayvan, bunlar da dolayı zekat gerekmiyor Hanefi mezhebine göre. Ama arazilerinden kalkan üründen zekat gerekiyor. Hanefi mezhebinde. Ama Şafii mezhebine göre her türlü malından çocukların zekat gerekiyor. Yani o Şafii mezhebi bunun tamamında, yani çocuğa ait malın tamamında zekatın gerektiğini söylüyor.
Eyvallah hocam. Süt anneye zekat verilebilir mi hocam?
Verilebilir. Şimdi süt anneliğin tek bir hukuki sonucu var. O da evlilik yasağı. Onun dışında bir akrabalık bağı oluşmuyor. Yani süt anne ile sütü emen kişi evlenemiyor. Ve o süt annenin çocuklarıyla evlenemiyor. Süt annenin kardeşleriyle evlenemiyor. Sütü emen kişi. Onun dışında herhangi bir yakınlığı yok. Yani süt anneye miras düşmez. Süt anneye efendim nafaka borcu yoktur. Yani süt anne eğer muhtaçsa onu beslemek, onun nafakasını vermek şeyin görevi değil. O emen çocuğun görevi değil. Ve süt anneye zekat verilebilir, fitre verilebilir. Demin söylediğim gibi o akraba değildir.
Eyvallah hocam. Hocam çalışma şartları gereği kişi vakit namazlarının sünnetlerini terk edebilir mi?
Ya şimdi sünnet mutlaka yapılması gereken bir ibadet değil. Bizim için birinci derecede yapmamız gereken ibadetler farzlar. Onun bir altı vacipler. Onun bir altı sünnet-i müekkedeler. Onun bir altı sünnet-i gayri müekkede ve sonunca nafileler. Ve o nafilelere mendup da denir. Ha şimdi veya müstehap denir. Şimdi biz her halükarda eğer gücümüz yetiyor ise farzları yerine getirmek zorundayız. Vacipleri de yerine getirmek zorundayız. Ama eğer gücümüz yetmiyorsa, imkanımız el vermiyorsa sünnetleri terk edebiliriz. Ama bunu alışkanlık haline getirmemek lazım. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği, özellikle vurguladığı sünnetler var. Mesela o revatip sünnetler dediğimiz, namazların önünde ve arkasında kıldığımız sünnetler. Bunlardan 12 rekatına Resulullah vurgulu bir şekilde tavsiye etmiş. Nedir onlar? Sabah namazından önce 2 rekat, öğle namazından önce 4, sonra 2 rekat, akşam namazından sonra 2 rekat, yatsı namazından sonra 2 rekat. Ha, bunlar müekked sünnetler. Bunları devamlı kılmış mı? Hayır. Ara sıra terk etmiş ama çoğunlukla kılmış. Ha, ara sıra terk etmiş. Yani Müslüman da eğer şartlar el vermiyorsa terk edebilir. Terk edebilir. Ha, ama ondan aşağısına gelince onları terk etme konusunda biraz daha müsamahalı davranılıyor. E burada işi gereği bu her gün mü kılamıyor o namazı? Bazı ara sırada mı kılamıyor? Tabii ara sırada kılamıyorsa problem yok. Ama her gün kılamıyorsa bazı günler en azından kılmanın çarelerini araştırsın. Ama buna rağmen hiç mümkün değil. Adam asker nöbet bekliyor aynı saatlerde. Tabii o namazların vakti de geniş. Yani illa ben belli bir vakitte namaz kılacağım diye bir şart yok. O vaktin içerisinde herhangi bir zamanda kılabilir. Dolayısıyla ilk vaktinde kıldığı zaman sünnete uygun bir imkanı yoktur. Ama bir saat sonra kılarken kılarsa vardır. Bir saat sonra kılar. Yani şöyle diyelim. Müekked sünnetleri imkan nispetinde kılmaya çalışsın. Ama gayri müekkedleri veya diğer nafileleri eğer imkanı uygun düşmüyorsa kılmayabilir.
Eyvallah hocam. İftitah tekbiri almadan kılınan namaz kabul olur mu hocam?
Şimdi namazın farzları var biliyorsunuz. Bunlar 12 tane. Bunların altısına şart diyoruz, altısına rükün diyoruz. Halk arasında dışından olan farzlar, içinden olan farzlar deniliyor. Bu farzlardan birisi eksikse o namaz olmaz. Abdestsiz namaz kıldı, olmaz. Pis elbiseyle namaz kıldı, olmaz. Kıbleden başka tarafa dönerek namaz kıldı, olmaz. Ha, tekbir almak da farzsa, iftitah tekbiri namaza başlama tekbiri demektir. Onu almadan namaz olmaz. Çünkü farz yerine gelmemiştir. Ama intikal tekbirleri dediğimiz, efendim rükûya eğilirken, secdeler arasında, secdeye kapanırken, secdeden kalkarken, yani bunlar bir şekilde terk edilse, unutularak veya kasten, o namaz olur. Çünkü onlar sünnettir. Ama öyle değil. Başlangıç tekbiri, iftitah tekbiri öyle değil. Yani farz olan tekbirler, bir cenaze namazındaki 4 rekat tekbir, bir de namaza, vakit namazlarında başladığımız, namaza başladığımız başlangıç tekbiri, iftitah tekbiri, bir de vacip olan tekbirler var, orada kunut tekbiri. Ve bir de bayram namazlarındaki tekbirler.
Eyvallah hocam. Yatsı namazından sonra kaza namazı kılacak kimse önce vitir namazını mı yoksa kaza namazını mı kılması gerekiyor?
Şimdi şart değil. İlla önce şunu kılacak diye bir şart yok. Ama eftal olan vitri son namaz, gecenin son namazı olarak kılmasıdır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Buyurur ki, فَلْيَكُنْ اَخِرُ صَلَاتِكُمْ الْوِتْرَ. Yani son namazınız vitir olsun. Bundan dolayı bizatihi kendisi de uygulamalarında gece kalkar namazı kılar. Eğer daha önceden kılmadıysa vitri öyle kılarmış. Yani gece namazından sonra kılarmış. Yani kişi gece eğer kaza namazı kılacaksa gece geçmiş olmamak kaydıyla, yani sabah namazının vakti girmemiş olmak kaydıyla vitri sona bırakır.
Eyvallah hocam. Hocam ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinde ilk oturuşta salli barık dualarını okumayı unutursak ne yapmamız gerekir?
Bir şey yapmamıza gerek yok. Yani o farz değildir, vacip değildir. Dolayısıyla sevgi secdesine de gerek yok veya namazı iadeye de gerek yok. Namazımız namazdır.
Eyvallah hocam. Hocam peki tesbih namazı cemaatle kılınabilir mi?
Şimdi aslında Nafile namazlarda asıl olan şey kişinin münferiden namaz kılmasıdır kendi başına. Hı hı. Hangisi olursa olsun. Tesbih namazı da bir nafile namazdır. Dolayısıyla asıl olan şey tesbih namazını kişinin kendisi kılmasıdır. Ama bazı sünnet veya nafileleri efendim cemaate kılınabiliyor. Onlar nelerdir? Mesela teravih namazı. O da niye kaynaklanıyor? Peygamber Efendimiz teravih kılarken cemaat uymuş kendisine. Veya daha sonra Hazreti Ömer döneminde cemaatle teravih kılınmaya başlanmış. O ashabın uygulaması da bizim için delildir. Hı hı. Ve buna istinaden teravih namazı cemaatle kılınıyor. Onun dışında işte güneş tutulma namazı cemaatle kılınıyor. Tesbih namazıyla ilgili böyle bir şey yok. Yani tesbih namazı cemaatle kılınır veya kılınmaz diye bir özel bir şey yok. Nafile namazlarda asıl olan cemaatsiz kılmaktır var. Genel hüküm var. Şimdi tesbih namazı biraz zor bir namaz. Yani işte 75 per rekatta 75 defa tekbir getireceksin. Bunun bir kısmını rükuda, bir kısmını secdede. Sayı var. O tesbihatı tekrarlama var filan. Bunu özellikle yaşlılar pek fazla yapamazlar belki. Yani bu düşüncelerle olsa gerek cemaatle kılınma gelenek haline gelmiş. Ve insanlarımız cemaatle tesbih namazı kılıyor. Ha, tek başına kılan yok mu? Var. Elbette var. Asıl olan o. Ama cemaatle kılındığı takdirde kabul edip etmeme Allah'ın bileceği bir iştir. Allah kendisine yapılan ibadeti kabul eder. Dolayısıyla cemaatle eğer kılarlarsa inşallah Allah kabul eder.
İnşallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.